Ayrım 61.
Sayfa 471. Sana çektirdiklerim için de bağışlayacak mısın? Öfkemden hırpalıyordum hepinizi. O ihtiyarın da aklını başından bile bile aldım. Anımsıyor musun, bir gün içki içiyordun benim evde, boşalan kadehini yere çalmıştın. Bugün aşağılık kalbimin onuruna içerken anımsadım bunu, ben de yere çaldım kadehimi. Mitya, şahinim benim, niçin öpmüyorsun beni? Bir kerecik öptün, geri çekildin, yüzüme bakıyor, dinliyorsun. Ne var dinleyecek? Öp beni, ateşli öp, ha işte böyle. Seveceksen tam sev. Ömrümün sonuna dek kölen olacağım. Köle olmak çok hoş bir şeydir. Öp. Döv beni, acı çektir, ne istiyorsan yap bana. Ah, çok acı çekmeliyim. Dur, acele etme, sonra. Böyle istemem. Birden itti Mitya'yı. Git yanımdan Mitya'cığım, içmeye gidiyorum şimdi, sarhoş olmak istiyorum. Sarhoş olup dans edeceğim, dans etmek istiyorum, dans etmek. Grushenka Mitya'nın kollarından kurtulup perdenin arkasından çıktı. Genç adam da sarhoş gibi çıktı oradan. Ne olursa olsun artık diye düşünüyordu. Onun beni bir dakika sevmesine her şeyimi veririm. Grushenka gerçekten de bir kadeh şampanya daha aldı. Bir dikişte hepsini içti. İyice sarhoş olmuştu şimdi. Dudaklarında tatlı bir gülümseme, kanepedeki eski yerine oturdu. Yanakları al al olmuştu. Dudakları ateş gibi yanıyor, gözlerinin içi parlıyordu. Tutku dolu bakışlarında bir çekicilik vardı. Kalganov'u bile bir şey dürttü sanki, yanına gitti. Grushenka, "Demin uyurken seni öptüğümü duydun mu?" diye fısıldadı kulağına. İyice sarhoş oldum artık ya, işte öyle. Sen sarhoş değil misin? Mitya niçin içmiyor? Niçin içmiyorsun Mitya? Ben çok içtim ama sen içmiyorsun. Mitya, sarhoşum, öyle sarhoşum ki. Sen sarhoş ettin beni. Şimdi de içkiden sarhoş olmak istiyorum. Bir kadeh daha içti. Mitya'nın kendi de şaşmıştı buna. Ancak bu son kadeh sarhoş etmişti onu. O dakikaya dek ayıktı, anımsıyordu bunu. Ama bu son kadehi içer içmez sarhoş olmuştu, başı dönüyordu. Oraya buraya gidiyor, geliyor, herkesle konuşuyordu ya, kendini bilmeden yapıyordu bütün bunları. Sonraları anımsadı. Olduğu yere çakılı, yakıcı bir duygu, kor gibi dağılıyordu ruhunu. Gelip gelip Grushenka'nın yanına oturuyor, yüzünü seyrediyor, konuşmasını dinliyordu. Grushenka birden bülbül kesilmişti. Herkesi yanına çağırıyor, korodaki kızlara el ederek yanına istiyor. Kızlar gelince de onları ya öpüyor, ya haç çıkararak kutsuyor, sonra geri yolluyordu. Ha ağladı, ha ağlayacaktı. İhtiyarcık dediği Maksimov bir koşup yanına geliyor, elini, her parmakçığını öpüyor, öpüyordu. Sonunda kendi söylediği eski bir şarkıyla dans da etti. Şarkı söylerken büsbütün coşmuştu. Domuz hürü hürü, hürü hürü, dana mö mö mö mö, ördek vak vak vak vak, kaz gak gak gak gak, tavuk da avluda dolaşıyor, gıdak gıdak gıdak gıdak, ay ne ötüyor, ötüyor. Grushenka, bir şey ver ona Mitya dedi, bir şey armağan et ona, fakirdir. Ah şu fakirler, zavallılar. Biliyor musun Mitya, manastıra gireceğim ben. Evet, günün birinde gerçekten gireceğim manastıra. Bugün Alyosha ömrümün sonuna dek unutmayacağım şeyler söyledi bana. Evet, ama bugünlük vur patlasın, çal oynasın. Yarın manastıra girerim ama bugün eğlenelim. Biraz yaramazlık yapmak istiyorum dostlarım. Nasıl olsa Tanrı bağışlar sonunda. Tanrı olsaydım bütün insanları bağışlardım. Sevgili günahkarlarım derdim. Bundan böyle hepinizi bağışlıyorum. Ben de bağışlanmamı dileyeceğim zaten. Bağışlayın şu aptal karıyı dostlar diyeceğim. Hayvanım ben, ötesi yok. Dua etmek, Tanrı'ya yalvarmak istiyorum. Bir baş soğan verdim. Benim gibi bir kalpsiz dua etmek istiyor. Mitya, bırak dans etsinler, engel olma onlara. Bütün insanlar iyidir. Dünyada yaşamak da iyidir. Gerçi kötüyüz ya, gene de güzeldir yaşamak. Hem kötüyüz hem iyi. Hayır, söyleyin bana, size soruyorum. Hepiniz yanıma gelin, soracağım. Şunu söyleyin bana, niçin böylesine iyiyim ben? Evet, iyiyim, çok iyiyim ben. Söylesene, niçin böylesine iyiyim? Gittikçe daha sarhoş oluyordu Grushenka. Sonunda oynamak istediğini söyledi. Sendeleyerek ayağa kalktı. Mitya, rica ederim daha içki verme bana, verme. İçki huzur, iç rahatlığı vermiyor insana. Başım dönüyor. Dans etmek istiyorum. Varsın herkes görsün nasıl dans ettiğini. Ne güzel dans ettiğimi görsünler. Niyeti ciddiydi. Cebinden beyaz bir patiska mendil çıkardı. Oynarken sallamak için sağ eline aldı onu, ucundan tuttu. Mitya heyecanlıydı. Kızlar Grushenka mendili sallar sallamaz, hep birazdan bir oyun havası söylemeye başlamak için susmuşlardı. Grushenka'nın dans edeceğini duyan Maksimov koşarak gelmiş, önünde zıp zıp zıplıyor, sevinçten bağırarak şarkı söylüyordu. Ayakları incecik, yanları tombul tombul, kuyruğu kalkık. Ama Grushenka mendilini sallayarak kovdu onu. Şşt! Mitya, niçin gelmiyorlar? Bırak hepsi gelsin, seyretsinler. Yatak odasına kapadıklarını da çağır. Niçin kapadın onları oraya? Benim dans ettiğimi söyle onlara, gelsin seyretsinler. Nasıl dans ettiğimi görsünler. Mitya sağa sola yalpa vurarak Polonyalıların bulunduğu yatak odasının içeriden kilitli kapısına gitti, yumruklamaya başladı kapıyı. Hey, buraya bakın! Podvysotskiler, çıkın dışarı, Grushenka dans etmek istiyor, sizi çağırıyor. Polonyalılardan biri içeriden Laydak diye bağırdı. Laydak babandır, aşağılık iğrenç herif. Kalganov, o da iyice sarhoş olmuştu, öğüt verir gibi, bırakın şu Polonya ile alayı artık dedi. Sen sus bebek, ona aşağılık herif dediysem, bütün Polonyalılara alçak demiş olmadım ya. Bir Polonyalının alçak olmasıyla bütün Polonyalılar alçak olmaz. Sen sus güzel çocuk, şeker yemene bak. Ah, nasıl insan bunlar dedi Grushenka, sanki insan değiller. Niçin güzel güzel geçinmezler bilmem. Sonra dans etmek için ortaya çıktı. Koro, ah sofam sofam benim oyun havasını söylemeye başladı. Grushenka başını geriye attı, dudaklarını araladı, gülümsedi. Tam mendili sallayacaktı ki birden oturduğu yerde sallandı, odanın ortasında kala kaldı. Tuhaf bir sesle, çok bitkinim dedi. Kusura bakmayın, oynayamayacağım, bağışlayın. Öne eğilerek önce koroyu, sonra dört bir yana eğilerek herkesi selamladı. Bağışlayın, kusuruma bakmayın. Her yandan sesler duyuluyordu. Çok içti hanımefendi, çok içti. Ne güzel bir hanımefendi. Maksimov kih kih gülerek açıklıyordu kızlara. Evet, çok içti. Grushenka bitkin, götür beni Mitya dedi, kucağına al beni. Mitya atıldı, hemen kucakladı onu. Paha biçilmez ganimeti kucağında perdenin arkasına koştu. Kalganov, eh artık bana yol göründü diye geçirdi içinden. Mavi odadan çıkıp kapısını kapadı. Ama salondaki eğlence sürüyordu. Mitya, Grushenka'yı karyolaya yatırıp dudaklarından doyasıya öptü. Grushenka yalvarır bir sesle, ''Dokunma bana'' diyordu. ''Her şeyimle senin oluncaya dek dokunma bana.'' ''Seninim dedim ama dokunma gene de, acı bana. Onların yanında, yakınında olmaz. O burada, tiksiniyorum.'' Söz dinlerim ben diye mırıldandı Mitya. Aklıma bile getirmeyeceğim. Önünde saygıyla eğileceğim. Evet, tiksiniyor insan burada, iğreniyor. Mitya, Grushenka'ya sarılmış durumda karyolanın önünde yere diz çöktü. Grushenka yavaş yavaş konuşarak, ''Biliyorum bir canavarsın ama iyisin de'' dedi. ''Dürüst yaşamalıyız. Ölünceye dek dürüst olmalıyız. İyiye dürüst olmalıyız, canavar değil.'' Anladın mı? Dürüst. Götür beni, uzaklara götür, duyuyor musun? Uzaklara. Burada kalmak istemiyorum. Uzaklara, çok uzaklara gitmek istiyorum. Mitya kollarının arasında sıkıyordu onu. Oh, evet evet, uzaklara gitmeliyiz. Götüreceğim seni, kaçacağız. Ah, bir yıl yaşayıp ölmeye razıyım. Şu kan meselesini öğrenebilseydim bir. Grushenka şaşırmıştı. Ne kanı? Mitya dişlerini gıcırdattı. Önemli değil. Grusha, dürüst yaşamak istiyorsun. Oysa ben bir hırsızım. Katka'nın parasını çaldım. Rezalet, rezalet. Katka'nın mı? Küçük hanımın yani. Hayır, çalmadın. Geri ver parasını, benden al. Sus, bağırma. Bundan böyle her şeyim senindir. Parayı ne yapacağız? Hepsinin altından girip üstünden çıkacağız zaten. Bizim gibiler elinde para mı tutar? İyisi mi bir köye gidip çiftçilik yapalım seninle. Şu ellerimle toprağı kazmak, işlemek istiyorum. Çalışmak gerek, duyuyor musun? Alyosha emretti. Senin sevgilin değil, kölen olacağım. Her zaman sadık kalacağım sana, hizmetini göreceğim. Birlikte küçük hanıma gider, hürmetlerimizi sunar, bizi bağışlamasını dileriz. Sonra da ver elini köy. İsterse bağışlamasın, gene gideriz. Parasını götür, ver ona. Beni de sev. Onu sevme. Artık sevme onu. Seversen boğarım onu. Gözlerini oyarım. Yalnız seni seviyorum. Sibirya'da da seni seveceğim. Niçin gideceksin Sibirya'ya? Olsun varsın. Sibirya'ya istiyorsan Sibirya'ya gideriz. Benim için değişmez. Orada çalışırız. Sibirya'da kar vardır. Karda arabayla gitmeyi çok severim. Arabamızda çıngırak da olur. Duyuyor musun? Bir çıngırak sesi geliyor. Birileri geçiyor. Ses kesildi. Grushenka bitkin bir durumda kapadı gözlerini, hemen daldı. Gerçekten de uzaktan bir çıngırak sesi duyulmuş, birden sesi kesilmişti. Mitya Grushenka'nın göğsüne bıraktı başını. Çıngırağın sesinin kesildiğinin de, koronun birden sustuğunun da, biraz önceki gürültünün yerini bir ölüm sessizliğinin aldığının da farkında değildi. Grushenka gözlerini açtı. Ne o, uyudum mu ben? Evet, çıngırak. Uyudum, düş gördüm. Karda arabayla gidiyordum. Çıngırak sesi geliyordu kulağıma, ben de kestiriyordum. Sevdiğim insanla, seninle uzaklara, çok uzaklara gidiyorduk. Sarılıyordum sana, öpüyordum. Üşüyordum sanki. Her yer göz alabildiğine karla örtülüydü. Biliyor musun Mitya, ay ışığında parlayan karı seyrederken kendimi bambaşka bir dünyada sanırım. Uyandım, sevdiğim insan yanı başımda. Ne hoş bir şey. Mitya Grushenka'nın eteğini, göğsünü, ellerini öperken yanı başında diye mırıldandı. Birden şaşırdı genç adam. Grushenka ona yüzüne değil, başının üzerinden arkaya bakıyordu. Bakışı tuhaf sabitti. Yüzü birden şaşkınlıkla, korkuyla kaplanmıştı. Mitya diye fısıldadı. Birisi mi bakıyor bize oradan? Mitya birden döndü. Gerçekten de birisi perdeyi aralamış, onları gözetliyordu. Birkaç kişiydiler sanki. Yerinden fırlayıp içeri bakanın yanına koştu. Tok, kararlı bir ses, yavaşça, ''Buraya yanımıza gelin lütfen.'' dedi. Mitya perdeyi aralayıp dışarı çıktı. Olduğu yerde donup kaldı. Odanın içi insan doluydu. Ama deminki köylüler değildi bunlar. Mitya'nın sırtından bir ürperti geçti. Odadakileri bir anda tanımıştı. Şu uzun boylu, şişmanca, paltolu, şapkasında kokartı olan ihtiyar emniyet müdürü Mihail Makarıç'tı. Şu veremli gibi yüzü sapsarı, pabuçları pırıl pırıl, şık adam da savcı yardımcısı. 400 rublelik bir saati var, göstermişti onu bana. Şu ufak tefek gözlüklü, adını unutmuştu Mitya ama onu da tanıyordu, görmüştü birkaç kez. Sorgu yargıcıydı. Hukuku yeni bitirmişti. Şu da bölge komiseri Mavrikiç'ti. Mitya'nın ahbabıydı. Peki ama göğüslerinde madeni plakalar olan şu adamların işi neydi burada? Bunlardan başka iki de köylü vardı. Kapının yanında da Kalganov'la Trifon Borisiç dikiliyorlardı. Mitya, "Baylar, ne istiyorsunuz baylar?" diye başladı. Ama birden kendini kaybetmiş gibi yüksek sesle "Anlıyorum!" diye bağırdı. Gözlüklü genç adam öne çıktı. Mitya'nın yanına gelip kibirli bir tavırla ama çabuk çabuk konuşarak "Sizinle bir, kısacası şuraya, şu kanepeye oturmanızı rica edeceğim. Sizinle bir konuyu görüşmemiz gerekiyor." Mitya aklını yitirmiş gibi "İhtiyar!" diye haykırdı. "İhtiyar ve kanı! Anlıyorum!" Sonra dizlerinin bağı çözülmüş gibi hemen yanındaki sandalyeye çöktü. Yaşlı emniyet müdürü birden Mitya'nın üzerine yürüyerek "Anlıyor musun?" diye bağırmaya başladı. "Anladın demek. Baba katili, canavar herif. Yaşlı babanın kanı cehenneme kadar lanetleyecektir seni." Yaşlı emniyet müdürü öfkeden kendini kaybetmiş, yüzü mosmor, zangır zangır titriyordu. Ufak tefek genç adam "Ama bu olmaz efendim!" diye bağırdı. "Mihail Makarıç, Mihail Makarıç, yapmayın lütfen, rica ederim. Benden başka hiç kimse konuşmasın. Sizden böyle bir davranış beklemezdim doğrusu." Emniyet müdürü, "Bir kabustur bu beyler, bir kabus!" diye bağırıyordu. "Bakın şuna bir kez. Gece vakti zil zurna sarhoş, düşük bir karıyla han odalarında. Babasının kanı da ellerinde. Kabus, kabus bu." Savcı yardımcısı ihtiyarın kulağına eğilerek çabuk çabuk fısıldadı. "Çok rica ediyorum Mihail Makarıç, biraz hakim olun kendinize, yoksa mecbur olacağım." Ama ufak tefek sorgu yargıcı atıldı hemen. Mitya'ya dönüp soğukkanlı, ciddi bir tavırla, yüksek sesle "Sayın emekli teğmen Karamazov!" diye başladı. "Babanız Fyodor Pavlovich Karamazov'u öldürmekten sanık olduğunuzu size bildirmek zorundayım." Bir şeyler daha söyledi, savcı da bazı şeyler ekledi sanki ama Mitya dinlediği halde ne söylediklerini anlamıyordu artık. Dehşet dolu bakışlarla süzüyordu onları. 9. Kitap Ön Soruşturma 1. Memur Perhoti'nin mesleğinde ilk adımları. Tüccar karısı Morozova'nın sağlam avlu kapısını var gücüyle yumruklarken bıraktığımız Pyotr İlyich Perhotin sonunda elbette açtırdı kapıyı. Daha 2 saat önce öylesine büyük bir korku geçiren, heyecanından kafasının içindeki düşüncelerden hala yatmayı göze alamayan Fenya, avlu kapısının öyle gürültüyle yumruklandığını duyunca gene müthiş bir korkuya kapılmıştı. Kapıya vuranın Dmitri Fyodorovich olduğunu sanmıştı. Oysa onun arabaya binip gittiğini görmüştü de. Çünkü gecenin bu saatinde ondan başka hiç kimse böyle umursamadan vurmazdı kapıya. Gürültüye uyanıp kapıyı açmaya giden kapıcıya koştu, dışarıdakini içeri almaması için yalvarmaya başladı. Kapıcı seslenip kapıyı çalanın kim olduğunu, çok önemli bir iş için Fedosya Markovna'yı görmek istediğini öğrenince sonunda açtı kapıyı. Pyotr İlyich mutfağa girince Fenya ne olur ne olmaz diyerek kapıcının da yanlarında bulunmasını istemişti. Hemen sormaya başlayarak çok önemli şeyler öğrendi. Dmitri Fyodorovich Grushenka'yı aramaya giderken Havaneli'ni de almıştı. Döndüğünde Havaneli yoktu yanında ama elleri kanlıydı. Ellerinden şıpır şıpır kan damlıyordu diyordu Fenya. Dehşet içinde olduğu için hayalinde böyle canlanıvermişti besbelli. Ellerinin kanlı olduğunu Pyotr İlyich de görmüştü. Hatta kanlarını temizlemesi için yardım etmişti ona. Ama önemli olan kanın damlayıp damlamamasında değil, Dmitri Fyodorovich'in cebinde Havaneli ile koşarak nereye gittiğindeydi. Gerçekten de Fyodor Pavlovich'e mi gitmişti? Nereden biliyordu bunu? Pyotr İlyich bu nokta üzerinde çok durdu. Sonuç olarak kesin bir şey öğrenemediyse de Dmitri Fyodorovich'in babasının evine gittiği kanısı iyice yer ettiği içinde. Orada kesinlikle bir şeyler olmuştur diye düşünüyordu. Fenya heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. İkinci gelişinde her şeyi söyledim ona. Sonra da Dimitri Fyodorovich, elleriniz niçin kanlı diye sordum. Ellerindeki kanın insan kanı olduğunu, biraz önce bir insan öldürdüğünü söyledi. Böyle söyleyip birden çılgın gibi koşarak gitti. Oturup düşündüm kendi kendime. Nereye gitti şimdi acaba? Mokroya'ya gidip hanımımı öldürecektir. Hanımımı öldürmesin diye yalvarmak için evine koştum. Plotnikov'un dükkanının önünde arabaya binerken gördüm onu. Elleri kanlı değildi. Fenya bunu fark etmiş, sonra da hatırlamıştı. Fenya'nın büyük annesi, yaşlı kadın, torununun bütün söylediklerini doğruluyordu. Pyotr İlyich birkaç şey daha sorduktan sonra geldiğinden daha heyecanlı, endişeli gitti. Şimdi yapılacak bir şey vardı. Fyodor Pavlovich'in evine gidip orada kötü bir olayın olup olmadığını öğrenmek. Olmuşsa doğru emniyet müdürüne gidip durumu haber vermek. Pyotr İlyich kararlıydı. Ama zifiri bir karanlık vardı. Fyodor Pavlovich'in avlu kapısı da evden hayli uzaktı. Gene uzun süre küt küt vurması gerekecekti. Fyodor Pavlovich'le uzaktan tanışıyordu. Tutalım ki duyurdu sesini, açtılar ona kapıyı. Ya hiçbir şey olmamışsa orada? Ya herkesi güldürmeye bayılan Fyodor Pavlovich yarın önüne gelene, hiç tanımadığım Perhotin adında bir memur dün gece yarısı kapımı yumruklayıp beni birisinin öldürüp öldürmediğini sordu diye anlatırsa? Rezalet olurdu bu. Pyotr İlyich dünyada en çok rezaletten korkardı. Ne var ki duyguları son derece güçlüydü o anda. Ayağını yere vurup gene küfretti, kendi kendine hızla yürüdü. Fyodor Pavlovich'e değil, Bayan Hohlakova'ya gidiyordu. Hohlakova, Dimitri Fyodorovich'e 3000 ruble vermedim derse, Fyodor Pavlovich'e uğramadan doğru emniyet müdürüne giderim diye düşünüyordu. Vermişse her şeyi yarına bırakıp eve dönerim. Aslına bakılırsa genç adamın gece saat 11'de hiç tanımadığı sosyeteden bir bayanın kapısını çalıp, belki de onu yatağından kaldırıp, böyle bir hava içinde ona tuhaf bir soru sorması, bir rezalete neden olma bakımından Fyodor Pavlovich'e gitmesinden çok daha kötüydü. Oysa bu gibi durumlarda en düzenli, soğukkanlı insanlar bile bazen böyle hareket ederler. O anda hiç de soğukkanlı değildi Pyotr İlyich. Gittikçe onu etkisi altına alan sınırsız bir huzursuzluğun sonunda ona acı vermeye başladığını, hatta onu iradesinin tersine hareket etmeye zorladığını aradan uzun zaman geçtikten sonra bile anımsıyordu. O bayana gittiği için yol boyunca söylendi durdu kendi kendine. Ama bir yandan da dişlerini gıcırdatarak dönmeyeceğim kararımdan, dönmeyeceğim diye yineliyordu. Dönmedi de.